Ayrım 7, sayfa 83. İnce ve uzun bir çehresi vardı Mustafa Han'ın. Eski sarayın loş odalarından çıkarılıp Topkapı Sarayı'nın en görkemli odasına taşınmasına ve 3 aydır sultan olmasına rağmen her an öldürülme korkusu gelip boğazına yapışıyordu. Çoğu zaman nefes almakta güçlük çektiğinden bu korkunun dimağını dondurduğunu gördükçe Fürdane Sultan acıyla bakıyordu yavrusuna. Fürdane Valide Sultan duygusal bir kadındı. Sarayda fitneye sebebiyet vermek istemiyor, en ufak bir söylentiyi bile fitne büyümesin diye araştırıp yalanlatıyordu. Evladı Mustafa'yı Şehzadeler Dairesi'nin kasvetli odalarında hapis hayatı yaşarken görmüş ama aynı yıllarda onun hayatını koruyan koskoca bir handan Valide Sultan'ı tanımıştı ya, kendisi de ömür boyu müteşekkir kaldığı merhume Handan Sultan gibi şefkatli olmaya çalışıyordu. Sultan Mustafa Han'ın aklına bir gün olsun yeğenlerini öldürmeyi düşürmemişti mesela. Hatta Sultan böyle bir şeye karar verse Ahmet Han'la Handan Sultan hatırına ilk kendisi dikilirdi karşısına. Fürdane Sultan sağda solda dolaşan dedikodular için Darüstade ağasını suçluyordu. Evladının hafif meşrep ve kadınlara düşkün olduğunu, cariyelerin eteklerinden ayrılmadığını yayan, iftiraya doymayan kişi o olmalıydı. Nitekim bu haberleri her kim eski saraya taşıyorsa o, sultanın en yakınında aranmalıydı. Darüstade ağası, sarayın yüksek duvarları içinde olup biten her şeyi bildiğine ve vezir sofu Mehmet Paşa'ya da yakın göründüğüne göre, kulağa delik olan bu zülüflü ocağının siyah derili, ablak yüzlü ve de çirkini, kibirli olduğunu her konuşmasında gösteriyordu. Ağlığa kadar yükselişinin arkasında kim bilir kimlerin etkisi olmuştu ve şimdi o bu yardımların bedelini ödüyordu. Bazı Ümera'nın ve ağaların son birkaç haftadır ki kibrini hayra yormadı Fudane Sultan. Bu tavır yiğitlikten kaynaklanan bir cesaret değil, aksine kurulan bir tezgahtan haberdar olmanın verdiği emniyetten kaynaklanıyordu. Sonunda korktuğu başına gelmişti. Hüdayi Hazretlerinin bir pusula gönderdiğini, pusulayı getiren ulağın kapıda beklediğini söyleyen kalfasına attığı o ilk nazar her şeyi anlatıyordu. Belki de Sultan Hazretleri ile ilgili bir hadise olacaktı. Ulağı huzura kabul etti. Efendi Hazretlerinin hususi selamını getirdim. Efendim dedi ulak. Mesajını da dilimin altında taşıdım. Yalnız size söyleyebileceğimi tembihlediler. Valide Sultan kalfayı dışarı gönderdi. Yüreğinin çarpıntısını bastırmak için ellerini birbirine çarpıyordu. Efendi Hazretleri kadere razı gelinmesi gerektiğini, devletimizin bekası, milletimizin menfaati için Sultan Mustafa Han'ın kendi arzusuyla eski saraya taşınmasının uygun olacağını söylediler. Mahfiri Sultan kendi dairesinde kaç gecedir uykusuz kalmıştı, olanları kafasında evirip çevirerek bir yere vardıramadığından neredeyse çıldıracaktı. O uzun kış gecelerinde bunlardan uzak durmakla da işin içinden çıkamayacağını anlayınca yüzü iyice gerildi. Öyle ki aynaya her baktığında kendini tanıyamaz oldu. Ya çıldırırsam, zıvanadan çıkıp dengemi yitirirsem halim nice olur diye söyleniyor. Aynaların karşısından çekilip sedire oturunca şeytan görmüş insanların çarpılmış yüzüyle çevresine bakınıyor. Aklımı koru Allah'ım diye yalvarıyordu. Sultan Mustafa Han'a kabul edemese de içten içe hak vermeye başladığı an işte o anlardı. Bu düşüncelerle sabahı zor etmişti. Abdest tazeledi, bildiği duaları okudu ve biraz rahatladıktan sonra bu önemli meseleyi konuşmak ve rahatlamak adına Şeyhülislam Esat Efendi'nin yanına gitmekten başka çaresinin kalmadığını düşündü. Allah korusun, eğer padişah bir çılgınlık yapıp da Osman'ı ve diğer şehzadeleri boğdurtmaya kalkışırsa ne olacaktı? Bu düşünceyle yüzü burkuldu. Sırtında soğuk bir rüzgar dolaştı. Şeyhülislam'ın kendi teklifine sıcak bakıp bakmayacağını kestiremiyordu Mahfirus Sultan. İşin tersine dönmesi, Sultan Mustafa'nın her şeyden şüphelenip bu sarayı başına zindan etmesi de mümkündü. Yine de her şeyi göze almıştı. Esat Efendi'ye fikrini açacak ve kısa zamanda buna bir hal çaresi arayacaklardı. Büyük valide de ikna edilebilirdi herhalde. Hatta çocuklarının canına düşünen Mahpeyker bile mecburen razı olurdu. Osmanlı soyunun kurumasına göz yumamazlardı. Esat Efendi bunları ilk defa duyuyormuş gibi can kulağıyla dinledi Mahfirus Sultan'ı. Söyleyin hocam, vaktiyle Şehzade Mustafa'yı neden boğdurtmadınız? Sultan Ahmet Han'ı durdurdunuz. Devletin bekası, hanedanın devamı için. Söyleyin öyleyse, Sultan Mustafa Han hastalığı sebebiyle kadınlara yaklaşmıyormuş. Kadınları kendine yaklaştırmıyormuş. Bu hanedan nasıl devam edecek? Bu soy nasıl yürüyecek? Sizin şehzadeleriniz var sultanım. Onlar da hanedanın erkek evladıdır. Onların hayatını kim koruyor hoca efendi? Bugüne kadar bir ihtiyaçlarını gören, hatırlarını soran var mı da yarın sultana tesir eden birinin sözüyle boğdurulmaya kalktığında bu soyu kim koruyacak? Mahfiruz her dediğinde haklıydı. Sultan Mustafa Han'ın çocuğu yoktu ki soyu devam etsin. Dahası payitahtta diğer şehzadelerin boğdurulacağı bile konuşuluyordu. Benim bir teklifim var hocam dedi sonra. Bunu büyük valideyle de, mahbeykar sultanla da, hatta Fuldanüs valide sultanla da ancak siz görüşebilirsiniz. Taht usulü kendi esasına göre yeniden tesis edilsin. Zorbaca bozulduğu güne dönelim ve Şehzadem Osman'ı tahta çıkaralım. Ben Osman Efendi Hazretleri adına söz veriyorum. Mustafa Han'ın ve Mahpeker'in şehzadelerinin canına kastedilmeyecek. Şeyhülislam Esat Efendi, nihayet bu mümkün olmazsa ne yapabileceğini sordu Mahfiruz Sultan'a. Mahfiruz'un cevabı katiydi. O vakit siz de ben de yapacak bir şey bulamayız hocam. Şehzade Osman devlet işi bilen adamdır. Ahmet Han'ın evladıdır. Eski sarayda oturup sabretmez, bileğini çürütmez. Başını kaldırdığı gün onu ne ben durdurabilirim, ne siz durdurabilirsiniz. Ya tahta çıkar, ya toprağa girer. Sadaret Kaymakamı Sofu Mehmet Paşa, Şeyhülislam'a bu iş için en uygun vaktin kapı kullarına akça dağıtılacağı gün olduğunu söylemişti. Yoksa her an bir fitne ateşi yakılabilir ve yangın bütün dairelere sıçrayabilirdi. Haberi alan kızlar ağası duyduklarını hemen Mahfiruz Sultan'a yetiştirerek yerini sağlama almanın yoluna baktı. Aklından geçirdikleriyle ve yılların verdiği tecrübeyle kimin yanında durması gerektiğini kestirebiliyordu. Devlet ricali kendi tedbirlerini almıştı. Hem ulema hem ümera bu işte kararlıydı. Herkesin fikri ortak olduğundan ve kapı kuluyla Yeniçeri ocakları da akçayla susturulduklarından sonra Fudane Sultan da sesini çıkaramazdı. Belli ki her şey kimsenin burnu kanamadan hallolacaktı. Payitahtın karlar altında olduğu bir Şubat günü Vezir Sofu Mehmet Paşa düğmeye bastı. Sultan Mustafa anası Fuldane Sultan'ın kolunda eski saraya taşındı. Babasından veliaht olarak doğmuş olan 13 yaşındaki Şehzade Osman kılıç kuşandı. Biat aldı. Kapı kullarına derhal 3'er bin akşe bahşiş dağıttı. Mahpeker Sultan dairesinde çılgına dönmüştü. Yeniçeri ağalarının kapı kullarının 3-5 akçeye satılmalarına inanamıyordu. Hüdayi Hazretlerine, Şeyhülislam Esat Efendi'ye pusulalar gönderiyor, evlatlarının canının Sultanahmet'in emaneti olduğunu hatırlatıyordu. Payitahtın bugünü dünden çok farklıydı. Odasından çıkmayan Sultan Mustafa yoktu artık. Toyluğuna rağmen cevval ve celalli bir padişah yönetiyordu ülkeyi. Hemen bir hattı Humayun hazırlattı. Sultan Osman Han, tahtın varisinin Sultanahmet'ten sonra kendisinin olduğunu, yasanın çiğnendiğini, böylesi bir hatanın affedilmeyeceğini söyledi. Nitekim affetmedi de. Sadaret Kaymakamı Sofu Mehmet Paşa'dan başladı işe. 3 ay önce tahtın hakkı kendisinde olmasına rağmen amcası Mustafa'ya biat eden ve biat ettiren bu adamı hazineye 3 ay içinde 2 kez cülüs bahşişi verdirmek suretiyle büyük zarara soktuğu için hemen azletti. İkbal ve saadet günlerinin sırası Mahfiruz Sultan'a gelmişti. Valide Sultan derhal büyük bir tören tertip edilmesini, eski saraydan Topkapı Sarayı'na dillere destan bir valide alayıyla gelmek istediğini emretti. Alay için bütün harem seferber olmuştu. Vezirler de yeni valide sultanın gözüne girebilmek için vazifeleri olmasa da işe karışıyorlardı. Neredeyse 80 arabalık devasa bir alay hazır edildi. Tören eski sarayın dış kapısından başlayacak, dualar ve tilavetlerle arabasına bindirilen Mahfiruz Sultan büyük bir ihtişamla yola çıkacaktı. Valide Sultan kalfaları, ağaları, cariyeleri, hasılı yüzlerce kişilik maiyetiyle Topkapı Sarayı'na taşınacaktı. Herkes Valide Sultan Hazretlerinin halayıkların peşinden kapıya çıkmasını beklerken içeriden bambaşka bir haber geldi. Mahfiruz Sultan alayı eski sarayın bahçesine çağırıyor. Mahpeyker Sultan'a büyük valide Safiye Sultan'ın dairelerinin önünden geçilmesini emrediyordu. İstediği harfi harfine yapıldı. Sancaklar, tuğlar, altın işlemeli örtüleriyle atlı arabalar bir anda Mahpeyker Sultan'ın penceresinin önüne doluştu. Valide Sultan'ın arabası tam dairenin önünde durmuştu. Mahpeyker Kösem Sultan da kapıda onu bekliyordu. Az sonra arabanın örtüsü açıldı ve Valide Sultan Hazretleri kalfalarından birine bir şeyler söyleyip Mahpeyker'e gönderdi. Mahpeyker Kösem Sultan yanında 3 şehzadesi olduğu halde kızgın gözlerle gelen kalfanın yüzüne baktı. Kulağına bir şeyler söyleyeceğini düşünürken kalfa 3-5 adım ötesinde durdu. Bütün alayın duyacağı şekilde bağırmaya başladı. Valide Sultan Hazretlerimiz kulları Murat, Kasım ve İbrahim'e ihsanda bulunacak. Dahiye anaları Kösem'e el öptürecekler. Alay bir anda sessizliğe gömüldü. Herkesin uğultusunu kesen tek bir bıçak darbesiydi sanki bu. Mahpeyker çaresizdi. Tir tir titreyen bacakları gövdesini zar zor taşıyordu. Önce Murat'ı, sonra Kasım'ı, peşinden 2 yaşındaki oğlu İbrahim'i Valide Sultan'ın huzuruna götürdü. Kendisi de örtünün arkasında oturan Mahfiruz'un elini öpmek üzere davranmıştı ki Valide Sultan Hazretleri Kösem'in eli kendi elindeyken ayaklandı. Üç şehzadenin anası, Koca Sultan Ahmet Han'ın hasekisi olan bu kadın sanki onun kalfasıymış gibi arabadan inmesine yardım ediyormuş gibi davrandı. Yere ayak bastığında da ona el öptürüp boyun kırdırdı. Bütün alay Mahpeyker'in düştüğü durumu görsün istemişti. Bunu başarmıştı da artık sultanlığını ilan ettiği gün bugündü. Alay Topkapı Sarayı'na hareket ettiğinde Mahpeyker Sultan şehzadelerini alıp odasına çekildi. Kaç gün ağladığını, içeride neler yaptığını, kaç gece krizler geçirdiğini bir tek can feda biliyordu. Ayrım sonu, sayfa 91.